Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 9. Ayrım. 8. Cecily Towers ve Yvonne Metcalf arasındaki bağlantıları listelerken Eve hiç zorlanmadı. İlk bağlantı ikisinin de cinayet olmasıydı. Yöntem ve katil aynıydı. İkisi de toplum önünde göze batan, saygı duyulan ve fazlasıyla sevilen kadınlardı. İkisi de kendi alanlarında son derece başarılıydı. İkisinin de arkalarından ağlayan ve onları çok seven aileleri vardı. Yine de oldukça farklı sosyal ve mesleki ortamların insanlarıydı. Yvonne'un arkadaşları, sanatçılar, aktörler ve müzisyenlerken, Cecily'in çevresi kanun adamlarıyla, iş adamlarıyla ve politikacılarla çevriliydi. Cecily, mükemmel zevkleri olan, son derece planlı ve düzenli yaşayan, özel yaşamını büyük bir dikkatle koruyan bir kadındı. Yvonne ise başına buyruk, uçlarda yaşayan ve sürekli toplumun önünde olan bir oyuncuydu. Ama biri, ikisini de iyi tanıyor ve ikisini de öldürecek kadar nefret ediyordu. Cecily'in düzenli ajandasında ve Yvonne'un not düşünmekten çok karalanmışa benzeyen defteri arasında bulduğu tek bağlantı Rourke'tu. Son bir saat içinde bilgisayarında üçüncü keredir listeyi tarıyor, Rourke'un dışında bir bağlantı bulmaya uğraşıyordu. Başka bir isimle bağlanabilecek herhangi bir isim, adres, meslek ya da kişisel ilgi alanı bulmaya çabalıyordu. Bulduğunu düşündüğü bağlantılar öylesine zayıftı ki bir görüşme ayarlamak için mantıklı bir açıklama getiremiyordu. Ama bir şey bulması gerekiyordu. Aksi takdirde tehlikede olan kişi Rourke olacaktı. Bilgisayar kısa listeyle uğraşırken Yvonne'un elektronik ajandasını tekrar gözden geçirmeye başladı. Bu kadın ne demeye hiç isim koymamış ki diye homurdandı Eve. Saatler, tarihler, isimlerin baş harfleri veya sık sık Yvonne'un konuyla ilgili ruh durumunu gösteren notlar düşünmüştü. 1. B.C. ile Crown Room'da öğle yemeği. Hey, geç kalma Yvonne ve bir mini etekle şu yeşil numaranı giy. Bacakları güzel olan kadınlara bayılıyor. Paradise'da güzelleşme günü. Tanrı'ya şükürler. 10. Saat 8'de egzersiz için Fitness Palace'da olmaya çalış. Öf! Gösterişli öğle yemekleri diye düşündü Eve. Şehrin en gözde güzellik merkezinde bakım, lüks bir spor salonunda biraz terlemek. Hiç de fena bir yaşam tarzı değil doğrusu. Kim bitirmek ister ki? Cinayetin işlendiği güne ait notları gözden geçirdi. 8. İş kahvaltısı. Mavi elbiseni giy ve uygun renkte ayakkabılar seç. Tanrı aşkına Yvonne, biraz profesyonel görün. 11. Sözleşme şartlarını görüşmek için PP'nin ofisinde ol. Belki önce biraz alışveriş yapacak fırsat bulabilirsin. Saks'ta ayakkabı satışı var. Çok güzel. Öğle yemeği. Tatlıyı atla. Belki. Şirin şeye gösteride muhteşem olduğunu söyle. Oyun güçleri hakkında arkadaşlara biraz yalan söylemenin bir sakıncası yok. Tanrım, adam berbat değil miydi? Evi ara. Daha önce gidemediysen Saks'a uğra. 5. İçki zamanı. Sodaya devam bebek. Sarhoş olduğunda çok fazla konuşuyorsun. Etkileyici görün. Tune-in için zorla. Sabah için fotoğraf hazırlıklarını unutma ve o şaraptan uzak dur. Eve git, biraz kestir. Gece yarısı randevusu. Ateşli olabilir. Kırmızı beyaz çizgili numaranı giy ve gülümse, gülümse, gülümse. Geçmiş geçmiştir, öyle değil mi? O kapıyı asla kapama. Küçük bir dünya vesaire. Ne salak herif. Gece yarısı birisiyle buluşacağını not etmişti. Ama kimle, nerede ve kaçta olduğunu yazmamıştı. Yine de güzel görünmek istiyordu. Daha önceden tanıdığı biri. Geçmiş. Geride kalmış bir sorun mu acaba? Sevgili mi? Diye düşündü Eve. Sanmıyordu. Yvonne, girdiği kaydın etrafına küçük kalpler veya benzeri semboller koymamıştı ya da seksi görünmesi gerektiğini yazmamıştı. Eve, bu kadını anlamaya başladığını düşündü. Yvonne, kendiyle barışık, her an eğlenceye hazır bir insandı ve yaşam tarzını seviyordu. Oldukça da tutkuluydu. Bir kariyer fırsatı için kendine gülümse, gülümse, gülümse demiyor muydu? Bir rol, basın, yeni bir senaryo, nüfuzlu bir hayran. Rourke hakkında ne demiş olabilir diye düşündü Eve. Çok büyük ihtimalle ondan sadece büyük ve koyu bir R harfiyle söz etmiştir. Buluşacakları tarihin etrafına kalpler, dolar işaretleri ya da gülücükler koymuştur. ölümünden 18 ay önce yaptığı gibi. Ivo'nun daha önceki ajandalarına bakmak zorunda değildi. Kadının Rourke'la ilgili düştüğü son notu hatırlıyordu. Ray ile birlikte akşam yemeği. 8:30. Beyaz satenini giy. Sevimli görün. Hazırlıklı ol. Şansın yardım edebilir. Adamın vücudu muhteşem. Keşke kafasından geçenleri de bilebilseydim. Ah, boş ver. Sadece seksi düşün ve neler olacağını gör. Ivo'nun şansının yardım edip etmediğini özellikle bilmek istemiyordu. Sevgili oldukları belliydi. Rourke bunu kendisi de söylemişti. Peki neden beyaz satenli buluşmalarından sonra da onunla buluşmaları ile ilgili kayıtlar girmemişti? Bunun öğrenmesi gereken bir şey olduğunu düşündü. Tabii ki sadece soruşturmaya yardımcı olması amacıyla. Bu arada Ivo'nun dairesine bir kez daha gidebilir, hayatının son gününü hayalinde canlandırmaya çalışabilirdi. Planlaması gereken görüşmeler vardı ve Ivo'nun ailesi en az günde bir kere onu aradığına göre Eve onlarla konuşmak, korkunç acılarına karşı gücünü korumak zorunda kalacağını biliyordu. Günde 14 ve 16 saat çalışmaktan şikayet etmiyordu. Aslında hayatının bu döneminde bunu daha ziyade rahatlatıcı buluyordu. Yvonne Metcalf'in ölümünden 4 gün sonra Eve'in elleri hala boştu. Neredeyse 40 kişiyi suyunu çıkartırcasına sorgulamıştı. Geçerli bir neden bulamadığı gibi kurbanı hayran olmayan birine de rastlamamıştı. Saplantılı bir hayranla ilgili herhangi bir iz görünmüyordu. Ivo'nun posta kutusu ağzına kadar doluydu ve Fini hala bilgisayarında gece gündüz çalışarak bir ipucu arıyordu. Ama ilk bölümde açık ya da imalı herhangi bir tehdit, tuhaf ya da yakışıksız herhangi bir teklife rastlamamıştı. Hatırı sayılır sayıda evlilik ya da ilişki teklifi vardı. Eve onları gözden geçirirken pek umutlu değildi. Ancak Ivo'na yazmış olan birinin Sicily'ye de yazmış olabileceği konusunda hala küçük bir şans vardı. Fakat zaman geçtikçe bu olasılık da zayıflıyordu. Eve, çözümsüz zincirleme cinayetlerde yapılması gerekeni, soruşturmanın bu aşamasında bölümün şart koştuğu prosedürü izledi. Deli doktoruyla bir randevu ayarladı. Eve beklerken doktor Mira ile ilgili duygularını bastırmaya çalışıyordu. Kadın son derece zeki, anlayışlı, etkili ve şefkatliydi. Bunlar da zaten Eve'in onunla görüşmek konusunda isteksiz olmasının en önemli nedenleriydi. Mira'ya kişisel nedenlerle ya da bölüm onu terapiye gönderdiği için gelmediğini kendine defalarca hatırlatmak zorunda kaldı. Ne teste girecek, ne de onun düşünceleri ve duyguları tartışılacaktı, ne de anıları. Bir katilin kafasının içine girmeye çalışacaklardı. Yine de kalp atışlarını yavaşlatmaya, ellerinin terlememesini sağlamaya çalışıyordu. Mira'nın ofisine kabul edildiğinde Eve kendine bacaklarının titremesinin sadece yorgunluktan olduğunu söyledi. Temendalas, Mira'nın masmavi gözleri Eve'in yüzünü inceledi ve yorgunluğunu fark etti. Beklemek zorunda kaldığın için üzgünüm. Sorun değil. Ayakta kalmayı tercih etmesine karşın Eve masanın yanındaki koltuklardan birine oturdu. Ayrıca davayla ilgilenmeyi bu kadar çabuk kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim. Hepimiz işimizi elimizden geldiğince iyi yapıyoruz dedi Mira yatıştırıcı bir sesle. Ayrıca Cecily Towers'ı çok sever ve saygı duyardım. Onu tanıyor muydunuz? Aynı kuşağın insanlarıyız ve bana birçok davada danışmıştı. Birçok kez davalarına bilirkişi olarak katıldım. Bazen savunma içinde diye ekledi gülümseyerek. Ama sen bunu zaten biliyordun. Laf olsun diye sordum. Yvonne Metcalf'in yeteneğini de takdir ederdim. Dünyaya pek çok güzellik getirdi. Çok özlenecek. İkisini de özlemeyecek olan biri var. Doğru. Mira her zamanki zerafetiyle otomatik aşçıyı çay için programladı. Zamanının sınırlı olduğunu biliyorum. Ama biraz uyarıcı aldığım zaman daha verimli oluyorum. Eve'in sesindeki zorlukla kontrol edilen düşmanlığı fark edince Mira bir kaşını kaldırdı. Her zamanki gibi aşırı çalışma. Özellikle işlerinde çok iyi olanların sık başına gelir. Çay dolu şık porselen fincanlardan birini Eve'e uzattı. Şimdi raporlarını okudum, topladığın delilleri ve teorilerini inceledim. Bu benim psikiyatrik profilim, dedi, masanın üzerinde duran mühürlü bir diskin üzerine parmaklarını vurarak. Tamamlamışsınız bile. Eve, öfkesini belli etmeye gerek görmedi. Verileri bilgisayarıma gönderip beni buraya kadar gelmekten kurtarabilirdiniz. Yapabilirdim ama yüz yüze konuşmayı tercih ettim. Eve, çok tehlikeli bir şeyle ya da biriyle karşı karşıyasın. Bunu şimdiye dek anladım zaten doktor. İki kadının boğazı kesildi. Şu ana kadar iki kadın, dedi Mira sakince ve arkasına yaslandı. Daha fazlasının olacağına kesinlikle inanıyorum. Hem de yakında. Eve de aynı şekilde düşündüğü için dikilen tüylerini umursamadı. Neden? Gördüğün gibi çok kolaydı. Çok basit. İyi ve temiz yapılmış bir iş. Burada tatmin var. Ayrıca dikkat çekme konusu da var. Cinayetleri kim işlediyse şimdi evinde rahatça oturup gösteriyi izleyebilir. Raporlar, haberler, keder, cenazeler, soruşturmanın halkın ilgisini çekmesi. Çayını yudumlamak için duraksadı. Senin bir teorin var Eve. Buradasın çünkü desteklememi ya da karşı çıkmamı istiyorsun. Birçok teorim var. Sadece birine inanıyorsun. Mira, onu köşeye sıkıştırdığını bilerek kurnazca gülümsedi. Ün. Toplum önünde olmalarının dışında bu kadınların ortak başka bir noktası var mı? Sosyal veya mesleki ortamları aynı değildi. Çok az sayıda ortak tanıdıkları vardı. Aynı mağazalardan alışveriş etmiyorlar. Aynı sağlık kulüplerine üye değiller ve aynı güzellik uzmanlarıyla çalışmıyorlar. Ortak noktaları ündü, toplumun ilgisi ve bir tür güç. Yani katil de bunu kıskandı. Ben de aynen bunu söyleyecektim. Ayrıca içerlemişti ve onları öldürerek ünlerinden zevk almak istedi. Cinayetlerin ikisi de son derece şiddetli ve temizdi. Yüzleri ya da bedenleri bozulmadı. Adli rapora göre önden boğazlarına hızlı bir kesik, yüz yüze. Bıçak kişisel bir silahtır, elin bir uzantısıdır. Lazer gibi uzak ya da zehir gibi sinsi değildir. Katilimiz öldürme duygusunu tatmak, kanı görmek ve koklamak istedi. Kontrol sahibi olduğunu, bir plan izlediğini hissettiren tam bir deneyim. Yani kiralık katil olduğunu düşünmüyorsunuz. Her zaman böyle bir olasılık vardır Eve. Ama katil bence birini kiralamaktan ziyade aktif durumdaydı. Towers'ın şemsiyesi ve Metcalf'in ayakkabılarının sağ teki. Bunu basından korumayı başardın. Zar zor. Morse'un ve ekibinin suç mahallini basışını hatırlayarak kaşlarını çattı. Profesyonel biri hatıra toplamaz ve cinayetlerin ikisi de sokakta işlenmek üzere son derece iyi planlanmıştı. Katılıyorum. Karşımızda iyi organize olmuş, tutkulu bir beyin var. Katil yaptığı işten zevk alıyor ve bu yüzden tekrarlayacak. Kıskançlık duygusu bir kadınla kolayca bağdaştırılabilir diye ekledi Eve. Belki de katil bir kadın ve bu iki kurban onun olmak istediği gibi kişilerdi. Güzel, başarılı, saygın, ünlü ve güçlü. Bu genellikle bir katilin zaafı olabilir. Oldukça sık. Şu anda elimizde olan verilerden cinsiyeti anlamak mümkün değil. Kesin olarak anlayabildiğimiz tek şey, katilin toplum önünde olan kadınları öldürmek amacını taşıdığı. Bu konuda ne yapmam gerekiyor Doktor Mira? Şehirdeki her ünlü, göze çarpan veya başarılı kadına bir güvenlik cihazı mı vereyim? Örneğin size de mi? Tuhaf ama ben daha ziyade seni düşünüyordum. Beni mi? Elindeki henüz ağzına götürmediği çay fincanı titreyince, Eve belli etmemek için hemen masanın üzerine bıraktı. Bu çok komik. Hiç sanmıyorum. Sen de artık tanınan bir yüz haline geldin Eve, büyük oranda çalışmaların yüzünden. Özellikle de geçen kış aldığın dava nedeniyle. Kendi alanında oldukça saygınsın ve, diye devam etti Eve, sözünü kesmeden, iki kurbanla da önemli bir bağlantım var. Hepinizin Rourke'la ilişkisi vardı. Eve yüzünün sarardığını biliyordu. Bu kontrol edebileceği bir şey değildi ama sesinin sertliğini kontrol edebilirdi. Rourke'un Towers'la olan ilişkisi bir iş ortaklığıydı. Metcalf'le yakın ilişkisi biteli oldukça uzun bir süre olmuş. Ama hala onu bana karşı savunma ihtiyacı duyuyorsun. Onu savunmuyorum, dedi Eve. Gerçekleri söylüyorum. Rourke kendini savunmak konusunda bana ihtiyaç duymaz. Hiç şüphesiz. Güçlü, önemli ve akıllı bir adam. Yine de sen hala onun için endişeleniyorsun. Profesyonel görüşünüzle, sizce katil Rourke mu? Kesinlikle hayır. Eğer onu analiz etseydim, öldürücü güdüsünün güçlü olduğu sonucuna varacağımdan eminim. Aslında doktor, Rourke'un zihnini inceleyebilme fırsatı bulabilmeyi çok isterdi. Ama çok iyi bir nedeni olmalı. Ya çok büyük bir sevgi ya da çok büyük bir nefret. Başka türlü böyle bir şeyi yapacağını hiç sanmıyorum. Rahatla Eve, dedi Mira sakince. Bir katile aşık değilsin. Kimseye aşık değilim ben. Ayrıca burada söz konusu olan benim kişisel duygularım değil. Tam aksine, soruşturmayı yürüten dedektifin zihinsel durumu daima önemlidir. Ayrıca benden seninle ilgili bir yorum getirmem istenirse, seni bitkin, duygusal olarak yıkılmış ve derinden sarsılmış olarak tanımlardım. Eve, profil diskini aldı ve ayağa kalktı. O halde sizden böyle bir şey istenmeyecek olması güzel. Ben işimi kesinlikle iyi yapıyorum. Bundan bir an bile şüphe etmedim. Ama ödediğin bedel nedir? Eğer böyle yapmasaydım, bedel daha da büyük olacaktı. Bu kadınları öldüren kişiyi bulacağım. Ondan sonra da onu içeri tıkma işi Cicely Towers gibi birine kalacak. Eve diski çantasına attı. Unuttuğunuz bir bağlantı daha var, Doktor Mira. Bu kadınların diğer bir ortak noktası. Eve'in bakışları soğuk ve sertti. Aile. İkisi de hayatlarının büyük bölümünü kaplayan ve kendileri için son derece önemli olan ailelere sahipti. Bu da beni muhtemel hedef olmaktan çıkarıyor. Ne dersiniz? Belki. Sen kendi ailen hakkında hiç düşündün mü İv? Benimle oynamaya kalkmayın. Konuyu sen açtın, dedi Mira. Bana söylediğin şeylerle ilgili daima dikkatlisin. Bu yüzden aklındaki şeyin aile olduğuna inanıyorum. Benim ailem yok, diye tersledi İv. Ve kafamdaki şey cinayet. Eğer göreve uygun olmadığımı kumandana söylemek istiyorsanız benim için sorun yok. Bana ne zaman güveneceksin? Bu kontrollü ses tonunda ilk kez öfkeyi sezdi Eve. Sana değer verdiğimi kabul etmek senin için bu kadar imkansız mı? Evet, sana değer veriyorum, dedi Mira. Eve şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırınca. Ayrıca seni sandığından çok daha iyi tanıyorum. Beni anlamanıza ihtiyacım yok. Ama şimdi Eve'in sesi titriyordu. Bunu kendisi de duyabiliyordu. Burada olmamın nedeni terapi değil. Burada herhangi bir kayıt cihazı görebiliyor musun? Mira çay fincanını aniden masanın üzerine bırakınca Eve bir an korkuya kapılarak ellerini cebine soktu. Korkuyla yaşamış, tacize uğramış tek çocuğun sen olduğunu mu sanıyorsun? Bunun üstesinden gelmeye çalışan tek kadın sen misin? Bir şeyin üstesinden gelmek zorunda değilim. Hatırlamıyorum bil... 12 yaşımdan 15'ime kadar üvey babam bana defalarca tecavüz etti, dedi Mira sakince ve Eve'in soğuk itirazını bastırdı. O yıllar boyunca hep zamanını bilmediğim tecavüzlerin tekrarlanacağını bilerek yaşadım ve beni kimse dinlemedi. Eve titreyerek kollarını vücuduna sardı. Bunu bilmek istemiyorum. Neden anlatıyorsun? Çünkü gözlerine baktığımda kendimi görüyorum. Ama en azından seni dinleyecek biri var Eve. Eve olduğu yerde hareketsiz kalarak dudaklarını ıslattı. Neden bitti? Çünkü sonunda bir taciz merkezine gidecek, danışmana her şeyi anlatacak, fiziksel ve psikiyatrik testlere girecek cesareti kendimde bulabildim. O olayların dehşeti ve aşağılaması artık beni etkileyemedi. Neden hatırlayayım ki? Diye sordu Eve. Her şey bitti. Neden uyuyamıyorsun? Soruşturma. Eve, Mira'nın sesinin sakinliği, Eve'in gözlerini kapamasına neden oldu. O sakin şefkate karşı savaşmak çok zordu. Geçmişe ait görüntüler, diye mırıldandı zayıflığından tiksinerek. Kabuslar. Teksas'ta bulunmandan öncesine ait görüntüler mi? Sadece küçük parçacıklar. Onları bir araya getirmene yardım edebilirim. Onları birleştirmeyi neden isteyeyim ki? Zaten bunu yapmaya başlamadın mı? Mira ayağa kalktı. Bilinçaltındaki bu hayaletler üzerinde çalışabilirsin. Yıllardır bunun yapışını izledim. Ama mutluluk aklına bile gelmiyor ve hak ettiğine inanana kadar da böyle devam edecek. Benim hatam değildi. Hayır, Mira nazikçe Eve'in koluna dokundu. Hayır, senin hatan değildi. Gözyaşlarını zorlukla tutabildiğini fark etmek Eve için hem şaşırtıcı hem de utandırıcıydı. Bu konuda konuşamam. Hayatım, konuşmaya başladın bile. Ne zaman konuşmak istersen yine burada olacağım. Eve kapıya ulaşana kadar bekledi. Bir soru sorabilir miyim? Hep sorular soruyorsunuz. O halde şimdi neden durayım, dedi Mira ve gülümsedi. Rourke seni mutlu ediyor mu? Bazen. Eve gözlerini kapadı ve küfretti. Evet, evet beni mutlu ediyor. Kendimi acınacak biri gibi hissettirmediğinde. Bu çok güzel. İkiniz için de çok sevindim. Biraz uyumaya çalış Eve. Kimyevi bir şey almak istemiyorsan hayal gücünü kullanmayı da deneyebilirsin. Bunu hatırlarım. Eve kapıyı açtı ve Mira'ya dönmeden ekledi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hayal gücünün pek de işe yaramadığına karar verdi Eve. Otopsi raporlarını bir kez daha gözden geçirdikten sonra kesinlikle işe yaramıyordu. Dairesi fazla boş, fazla sessizdi. Kediyi Rourke'un evinde bıraktığı için pişmandı. En azından Galahad ona arkadaşlık edebilirdi. Gözleri verileri incelemekten dolayı yorgun olduğu için masasından uzaklaştı. Mavis'in nerede olduğunu bulmaya çalışacak enerjisi yoktu ve televizyon ona cazip görünmüyordu. Müzik istedi. 30 saniye kadar dinledi, sonra tekrar kapadı. Yemek genellikle işe yarardı ama mutfağa girdiğinde haftalardır otomatik aşçının deposunu ihmal ettiği kendisine hatırlatıldı. Artıklar son derece azdı ve dışarıya sipariş vermek de içinden gelmedi. Rahatlamaya kararlı bir şekilde Mavis'in kendisine Noel hediyesi olarak verdiği sanal gözlükleri denedi. Onları en son Mavis kullandığı için sesi sonuna kadar açık halde bir gece kulübüne programlanmıştı. Dudaklarından küfürler dökerek geçirdiği birkaç dakika boyunca aceleyle ayarlamaya çalıştı ve sonunda tropik bir sahil programladı. Ayaklarının altındaki sıcak, beyaz kum tanelerini, güneşin tenine vuran sıcaklığını, yumuşak okyanus esintisini hissedebiliyordu. Usulca kıyıya vuran dalgaların içinde durup uçuşan martıları izlemek ve romla meyve suyu karışımı soğuk içkiyi yudumlamak güzeldi. Bir çift el çıplak omuzlarını ovuyordu. İç çekerek arkasına yaslandı ve sırtına değen erkek vücudunu hissetti. Mavi okyanusun açıklarından beyaz bir yelkenli geçiyordu. Kendisini bekleyen kollara dönmek, arzuladığı dudaklara dudaklarını yapıştırmak, kendisininkine mükemmel biçimde uyan bir vücutla sarmaş dolaş bir halde sıcak kumların üzerinde uzanmak kolaydı. Heyecan da huzur kadar tatlıydı. Dalgalar kadar eski bir ritim vücudunun üzerinde hareket ediyordu. İhtiyaçları tatmin seviyesine ulaşırken titredi. Erkeğin nefesi yüzünde vücutları birbirine geçmişti ki arzuyla adamın adını haykırdı. Rourke. Eve öfkeli bir tavırla gözlükleri çıkardı ve bir kenara fırlattı. Kafasının içinde bile onu rahat bırakmıyordu. Buna hakkı yoktu. İstediği tek şey yalnızlık ve huzurken ona acı ve zevk vermeye hakkı yoktu. Ne yaptığını biliyordu diye düşündü yerinden fırlarken. Ne yaptığını kesinlikle biliyordu. Ama şimdi bunu artık bir sonuca bağlamanın zamanı gelmişti. Dairenin kapısını çarparak dışarı çıktı. Rourke'un malikanesinin kapısından geçene kadar yalnız olmayabileceğini düşünmemişti bile. Bu düşünce o kadar çıldırtıcı, o kadar mahvediciydi ki taş merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıktı ve öfkeden kaynaklanan bir güçle kapıyı yumrukladı. Somerset kapıyı açtı. Teğmen, saat 1:20. Saatin kaç olduğunu biliyorum. Somerset yolunu kapamak için merdivenle arasına geçtiğinde Eve dişlerini gösterdi. Artık birbirimize karşı açık olalım ahbap. Ben senden nefret ediyorum, sen de benden. Aramızdaki tek fark benim rozetimin olması. Şimdi yolumdan çekil git, yoksa memura engel olmak suçuyla o koca kıçını içeri tıkarım. Somerset saygınlığından ödün vermedi. Yani bu saatte burada olmanızı resmi görev olarak mı almalıyım Teğmen? Nasıl istersen öyle al. Nerede o? Eğer ne istediğinizi söylerseniz Rourke'un nerede olduğunu ve sizinle görüşüp görüşemeyeceğini hemen öğrenmekten mutluluk duyarım. Eve'in sonunda sabrı taştı ve adamı gırtlağından yakaladığı gibi yolundan çekti. Onu kendim bulurum dedi basamakları çıkmaya başlarken. Yalnız ya da değil, Rourke yatmamıştı. Onu bir sarışınla sarmaş dolaş yakalasa neler hissedeceğinden ya da ne yapacağından emin değildi. Bunu düşünmemeye karar vererek dönüp Rourke'un ofisine doğru yürürken Somerset de hemen arkasındaydı. Şikayette bulunacağım. Hemen yap dedi Eve omzunun üzerinden. Gecenin bu saatinde özel mülke bu şekilde girmeye hakkınız yok. Rourke'u rahatsız etmeyeceksiniz. Eve kapıya uzandığında Somerset elini dayadı. Buna izin vermeyeceğim. Eve onun nefes nefese ve kıpkırmızı olduğunu görünce şaşırdı. Gözleri öfkeyle parlıyordu. Adamın duygularının tahmininden daha güçlü olduğunu düşündü. Bu gerçekten de seni gıcık etti değil mi? Somerset engelleyemeden Eve kapıyı açıp içeri girdi. Somerset Eve'i kolundan yakalamıştı. Şehrin manzarasını izlemekte olan Rourke, gürültüye dönüp onları o halde boğuşurken görünce şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. ''Seni orospu çocuğu, bana bir daha elini sürersen seni ıskartaya çıkarırım.'' Eve korkutmak için yumruğunu kaldırdı. ''Bundan alacağım tatmin, rozetimi kaybetmeme değer.'' ''Somerset,'' dedi Rourke sakince. ''Bence söylediğinde ciddi. Bizi yalnız bırak. Ama efendim, yetkisine aşı...'' ''Bizi yalnız bırak.'' diye tekrarladı Rourke. ''Bunu ben halledeceğim. Nasıl isterseniz.'' Somerset, kolalı ceketini Eve'in elinden kurtardı ve düzeltti. Ama biraz beceriksizce. ''Eğer beni buradan uzak tutmak istiyorsan,'' dedi Eve masaya yaklaşırken, ''o baston yutmuş bekçi köpeğinden daha iyi bir şeye ihtiyacım var.'' Rourke, ellerini masanın üzerinde birleştirdi. ''Seni buradan uzak tutmak isteseydim, kapıdaki güvenlikten bir daha geçemezdin.'' Kasıtlı bir tavırla saatine baktı. ''Resmi görüşmeler için biraz geç. İnsanların bana saati söylemesinden bıktım artık. Pekala o zaman.'' Arkasına yaslandı. ''Senin için ne yapabilirim?'' 9. ayrımın sonu. Sayfa 151. Devamı 10. ayrımda.